Ayrım 28.
Özel terimler sözlüğü. Analık hukuku. Beckhoff'un analık hukuku terimiyle yalnızca ana tarafından soy zincirinin tanınmasını ve zamanla bundan çıkan miras ilişkilerini belirtiyor. Engels bu adlandırmayı kısalığı yüzünden muhafaza etmiştir. Ama diye ekler, bu yanlış kullanılmış bir terimdir. Çünkü toplumun bu aşamasında sözcüğün hukuksal anlamında bir hukuk henüz söz konusu değildir. Soy zincirinin kadın soyuna göre hesaplanmasıyla birlikte bu aşamada kadın yalnızca özgür bir duruma sahip olmakla kalmaz ve hatta ayrıca çok saygı gösterilen üstün bir durumdan da yararlanır. Babalık hukuku. Erkek tarafından soy zinciri ve babalık miras hukukuyla belirlenir. Buna erkeğin kayıtsız şartsız üstünlüğü ve kadının köleleşmesi eşlik eder. Grup halinde evlilik. Erkeklerle kadınların gruplar halinde birbirlerine karşılıklı olarak sahip bulundukları bir evlilik biçimi. Böylece belirli bir aile çevresi içinde erkeklerle kadınlar arasında karşılıklı bir ortaklık kurulmaktadır. Kadınların erkek kardeşleri önce ana bir, sonra daha uzak erkek kardeşler bu aile çevresi dışında kalırlar. Buna koşut olarak aynı biçimde erkeklerin kız kardeşleri de zamanla aile çevresi dışında kalırlar. Morgan'ın sınıflandırmasında ortaklaşa aile grup halinde evliliğe karşılık düşer ama ailenin kökeninin dördüncü baskısında Engels, Morgan'dan sonra ortaklaşa aileden başka birçok grup halinde evlilik biçiminin gözlemlendiğini yazar. Grup halinde evlilik deyimi böylece ortaklaşa aileden daha geniş bir anlam kazandı. Bu durum ortaklaşa aile deyiminin dördüncü baskıda zaman zaman grup halinde evlilik biçiminde değiştirilmiş olmasını açıklar. Engels bundan böyle evlilik sınıfları halindeki Avustralya sistemiyle grup halinde evliliğin başlangıç durumunda aşağı ilkel bir biçimini ayırt eder. Ortaklaşa aile ise grup halinde evliliğin en yüksek, en klasik biçiminden başka bir şey değildir. Karı koca evliliği. Grup halinde evliliğin karşıtı. Bu evlilik türünde kadın yalnızca bir erkeğe aittir. Engels, karı koca ailesinin ard arda gelen üç biçimini birbirinden ayırır. 1. İki başlı aile. Evlilik her iki tarafça da kolaylıkla bozulabilir. Sadakatsizlik büyük bir çoğunlukla yalnızca erkeklerin hakkı olarak kalır. Ama grup halinde evlilikte olduğu gibi çocuklar yalnızca anaya aittirler. Komünist ev ekonomisi varlığını sürdürür ve karı koca ailesi henüz iktisadi birim haline gelmemiştir. 2. Ataerkil aile. Bu aile türü iki başlı evlilikten tek eşliliğe, analık hukuklu aileden babalık hukuklu aileye geçişi gösteren aracı bir biçimdir. Belirli bir sayıda özgür ya da özgür olmayan birey, aile başkanının babaca otoritesi altında bir aile meydana getirir. Kadının bağlılığını, dolayısıyla çocukların babalığını sağlama bağlama bakımından kadın erkeğin keyfi gücüne teslim edilmiştir. Kovalevski, ataerkil ev topluluğu, büyük ataerkil aile topluluğu olarak adlandırılan bu aile biçiminin tarihsel evrimdeki rolünü aydınlatmıştır. 3. Tek eşlilik. Erkeğin ağır basması, evliliğin bozulmazlığı ve bireysel mülkiyetin ilkel komün mülkiyeti üzerindeki yengisi ile belirlenir. Böylece tek eşli aile toplumun iktisadi birimi durumuna gelir. Engels bu aile türünü bazen modern karı koca ailesi olarak adlandırır ve daha ender olarak da dar bir anlamda karı koca ailesi demekle yetinir. Gens, bu Latince sözcük ilkel bir toplumda temel toplumsal birimleri oluşturan kandaş grupları belirlemek için kullanılmıştır. Gens, kandaş akrabalık üzerine kurulmuştur. Bundan üyeleri için kendi aralarında evlenmenin olanaksız olması sonucu çıkar. Etnograflar bu durumu dış evlenme olarak adlandırırlar. Gens, bütün üyelerinin gerçekten özgür ve kendi aralarında eşit bulundukları komünist bir ev ekonomisi oluşturur. Engels, başlıca iki gens biçimini birbirinden ayırır. 1. İlkel arkaik bir biçim, Iroquois gensi gibi analık hukukuna göre örgütlenmiş gens. Gensin yalnızca bu biçimi etnografların klanına karşılık düşer. Bu nedenle daha yaygın olmasına karşın gens yerine klan terimini kullanmadık. 2. Daha sonraki daha gelişmiş babalık hukukuna göre örgütlenmiş biçimi, Yunanistan ve Roma'nın antik dünya uygar halklarının gensi. Gentes, gensin çoğuludur. Bir araya gelen birkaç gens bir aşiret oluşturur. Gentilis, gensle ilgili gensi belirleyen anlamlarına gelen sıfat. Halk, halk sözcüğü şunları belirlemek için kullanılmıştır. 1. Aralarında kandaşlık ilişkilerinden başka ilişki bulunmayan geniş bir akraba gruplar bütünü. Örneğin Cermenler. 2. Aşiret örgütlenmesinden üstün bir örgütlenmeyi temsil eden özel bir halk. Örneğin Üzipetler ve Tenkterler. Aşiret örgütlenmesiyle halk örgütlenmesi arasındaki aracı biçim Aşiretler Konfederasyonu'dur. Kabile, gens ile aşiret arasında aracı halka. Kabile, bir ilke gensi, nüfus artışı dolayısıyla birçok kız gensler biçiminde bölünmüş bir ana gensi temsil eder. Aşiret, birçok gensin organik topluluğu. Bir aşiretin üzerine sabit olarak yerleştiği toprak bir ülke meydana getirir. Özel anlamı aşiret demek olan Almanca stam sözcüğü, Latince'deki gens sözcüğü gibi az çok geniş etnik grupları ifade edebilir. Soy, soy çoğunlukla gense karşılık düşer. Bu terim bir gens çeşidini ayırt etmek için kullanılmışa benzer. Kelt klanı, Roma gensi, Cermen soyu bunların hepsi aşiretin alt bölümleridir. Bununla birlikte çok önemli ayrılıklar gösterirler ve mutlaka çok farklı kökenleri vardır. Engels'ten Kotuski'ye mektup. Londra, 2 Mart 1883. Almanlardan söz ederken terimleri bu terimle çevrilmiştir. Bununla birlikte Kovalevski, büyük ev topluluklarını gördüğünden Engels, ailenin kökenini, 4. baskısından ilk özdeşleşmesini değiştirip değiştirmemekte duraksar ve gensi mi yoksa ataerkil ev topluluğunu mu ifade ettiğini incelemek gerektiğini belirtir. Marx, belirli bir topluluğun bu topluluk üyelerinin hiç değilse kısmen ortaklaşa yararlandıkları toprağını ifade eder. Bu topluluk bir köy, bir köyler grubu, bir ülke, hatta bütün bir halk olabilirdi. Gentilis örgütlenme, Mark kuruluşu içinde değişmiş toprağa bağlı bir biçim altında yüzyıllar boyu varlığını böyle sürdürdü. Germantik fetih çağında Mark kuruluşu otlak ve ormanların ortak mülkiyeti ve dağıtılmış topraklar üzerinde Mark Birliği'nin yetki sahibi olmasıyla belirleniyordu. Mark Birliği'nin üyeleri ekilebilir toprakların eşit parçaları üzerinde hak sahibiydiler, otlaklar ve ormanlardan eşit haklarla yararlanabilir, adalet işleri dahil Mark'ın yönetimine eşit bir şekilde katılabilirlerdi. Ulus, ulusal, milliyet. Ulus sözcüğü çoğunlukla Latince nasio, yani halk sözcüğünün geniş anlamını muhafaza eder. Ulusal sıfatı böylece Gallerin, İberlerin ya da Cermenlerin özelliklerinden, dillerinden söz ederken kullanılmıştır. Milliyet sözcüğü, feodal çağda asıl anlamda ulusların kuruluşuna öngelen gelişme aşamalarında bulunan halkları belirlemek için kullanılmıştır. Silahlı bilelik, askeri bilelik. Latince'de comitatus denilen silahlı bilelikler ard arda gelen biçimler altında görünürler. 1. İrekoalarda gönüllü grupları geçici olarak ve gentilis örgütlenmenin dışında kendi hesaplarına savaşmak için bir şef etrafında toplanırlardı. 2. Cermenlerde bilelikler daha barış zamanında, savaş zamanında çevresinde öbür gönüllülerin toplandıkları sağlam bir çekirdek oluşturan sürekli örgütler durumuna geldiler. Bilelik şefi, bileliğindeki adamların gereksinmelerini karşılıyordu. Birbirlerine karşılıklı olarak kişisel sadakat bağlarıyla bağlanıyorlardı. 3. Cermen bilelikleri, krallık gücünün doğuşunu kolaylaştırdılar ve Roma İmparatorluğu'nun fethinden sonra Fatih kralların bilelikleri, yeni soylular sınıfının ögelerinden birini oluşturdular. 4. Karolingiyen çağla birlikte toprak senyörlerinin bilelik adamları çavuş adını taşırlar. Durumları önce özgür insan durumu oldu, Sonraları bilelik şefleri buyruğu altında bulunanlar üzerinde cezai bir yetki kazandılar ve büyük toprak sahipleri kendi bilelik adamlarına dirlik sıfatıyla toprak vererek onları uyruk durumuna dönüştürdüler. Açıklayıcı notlar. 1. Burada eski toplumun yorumlanmış özetleri söz konusudur. Bu özetlerin Rusça çevirileri 1945'te Marx Engels arşivinin 9. cildinde yayınlanmıştır. Bulunabildiği ölçüde bu özetlerden yapılmış aktarımlar arşivi anarak dipnotta gösterildi. 12. 2. Engels burada türün üremesiyle yaşama araçlarının üretimini, toplumun ve toplumsal kurumların gelişmesindeki belirleyici koşullar olarak aynı plana koyma yanılgısına düşüyor. Ama yapıtı boyunca tersine somut belgeleri çözümleyerek asıl etkenin toplumun ve toplumsal kurumların gelişmesini belirleyen şeyin maddi üretim biçimi olduğunu da gene bizzat Engels gösteriyor. 3. Bazı Meksika aşiretlerinin ortaklaşa yaşadıkları köyler. 4. Eddalar, eski İskandinav halklarının mitolojik ve efsanemsi gelenekleriyle ilgili iki yapıt. Eskisi, koşuk halinde 11. yüzyılda İzlandalı rahip Saumont tarafından derlenmiştir. Yenisi, düz yazı halinde İzlandalı bilgin Snorr Sturluson tarafından derlenmiştir. 5. Az, İskandinav mitolojisinde doğa güçlerini temsil eden tanrıların ülkesinden. 6. Vanların ülkesinde. 7. Burada Avustralya yerlilerinin karı koca grupları söz konusudur. 8. Burada daima evli gruplar söz konusudur. 9. Azteklerin ev topluluğu. 10. Mark konusunda Ekte Mark adlı bağımsız incelemeye ve özel terimler sözlüğüne bakınız. 11. Yani beylik köleleri ilotes karşıt olarak yurttaşlık haklarından yararlanan yurttaşlar için. 12. Burada söz konusu edilen el yazması sonradan yayımlanmış bulunan Alman ideolojisidir. 13. Obayt, sabahleyin birinin kapısında ya da penceresi önünde yapılan serenat demektir. Burada bir şiir türü olarak kullanılıyor. 14. Engels, özgün metinde Fransızca olarak yazmıştır. Hem insan hakkı hem erkek hakkı anlamına gelir. Burada ünlü burjuva, İnsan hakları bildirisinde araştırmada bulunarak erkek hakkı anlamında kullanılmaktır. 15. Fetih çağında Meksika'nın en gelişmiş kenti Teoşişimeklerin başkenti. Mahalleler başlangıçta büyümüş olan köylerdi ve bu mahallelerin bir araya gelmesi Tlaxcala Kalesi'nin temeli olmuştur. 16. Ulus sözcüğü burada modern anlamında değil, Latince nacio yani halk anlamında kullanılmıştır. 17. Britanya İmparatorluğu ordularına karşı Zuluların 1879'da, Nubyenlerin 1891-1893 yıllarında gösterdikleri kahramanca direniş anıştırılıyor. 18. Gensle hiçbir bağı olmamış kimseleri atalarının mezarlarına kim gömmüş olabilir? 19. Özgün metinde Fransızcadır, bildiğimiz polis kavramıyla akraba bulunan policer fiile töreleri yumuşatmak, düzence altına almak, uygarlaştırmak anlamlarında kullanılır. Nations Polices'i bu açıklama açısından aynı zamanda polisli uluslar olarak da anlaşılmak üzere uygar uluslar biçiminde çevirebiliriz. 20. Bu hesapta özgür yurttaş olarak ergin özgür erkekler dikkate alınmıştır. Sayılarının yaklaşık 20 bin kadar olduğu anlaşılıyor. 21. Client Korunuk, Roma'da bir patrisyenin himayesi altında bulunan plebyene verilen addır. 22. Quartier, bölük, parça anlamına gelir. Sole, almaşık, ekim yapılan, yani güçten düşmesini önlemek için her defasında ayrı bir ürün ekilen toprağın her parçasına verilen addır. 23. Piktler, eski İskoçya halkları vücutlarına dövme yaptıkları için böyle adlandırılmışlardır. 24. Skotlar, Kelt asıllı bir halk, İskoçyalıların atası. 25. Kolonizasyon, sözcüğünün iki anlamı var. Birincisi, bir ülkeden metropol öbürüne koloni, insan gönderip yerleştirmek. İkincisi, bir ülkenin koloni öbürüne metropol, bağımlı bir hale dönüşümü. burada birinci anlamda kullanılıyor. 26 kolon yerleşecek yurt arayan insan topluluğu. 27 vizyon burada bir tanrı bilim terimi olarak gizli şeylerin gönül gözüyle görülmesi anlamında kullanılmıştır. 28 Bruckteres vaktiyle Ems kıyılarında oturan Cermanya halkı. 29 Landsknecht ülkenin hizmetkarı anlamında bir Almanca sözcük. 15. 16. yüzyılda paralı Alman piyade askerlerine verilen ad. 30 Lit ya da Litz Franklarda özgür insanlar sınıfı ile servaş sınıf arasında ara bir sınıf ve bu sınıftan insanlar. 31 Charles Fourier İkinci baskı Paris 1841. Bütün bu metin aktarımı metinde Fransızcadır. Bu metnin Almanca çevirisinde Engels topluluk halinde sözcüğünü als Klasse sınıf olarak çeviriyor. 32. Molière'in George Sandin adlı oyunundan bunu sen istedin. George Sandin. 33. Dicht Marsen. Eski Holstein dukalığındaki 4 yargı bölgesinden biridir. 34. Blaich Roder, kendi adını taşıyan bir Berlin bankasının müdürüydü. 35. Söz konusu olan orman hırsızlıkları üzerindeki 15 Nisan 1878 günlü yasadır. Bu yasa ot, meyve, mantar ve bunun gibi toplanmasını sular ve ormanlar yasasına bağlar. 36. Engels'in Köylüler Savaşı, Sol Yayınları, Ankara 1990 adlı kitabında ayrıntılı bilgiler bulunabilir. Kitabın sonu 1 Mart 2000.